Ayrım 11.
Sayfa 112. Ne ki Tezel bu tür bakışlardan, gizli göz kırpışlardan huylanıp da üstünü başını silkeleyecek kadınlardan değil. Hani o acaba bir yerlerimden bir ucuzluk mu akıyor diye kendini üzenlerden. Çok güzel Ömer. Bak kafan artık ne değişik konularla uğraşıyor. Kendini ekonomiden, bilimden boşalttın. Bir torba iyi seçilmiş deniz çakılı. Topla topla ne yapacaktın? Bir mozaik. Sonunda torbayı alırsın. İşte böyle tepen aşağı getirirsin. Bir deniz kıyısına bile değil, bir çöplüğün yanına boşaltıverirsin. İyice bir silkelersin torbayı. Oh, sen sağ ben selamet. Özel kalkınma mantığı. Bağımlı ekonominin sınıfsal temeli. Türkiye'nin devletçi kapitalizmi. Güzel seçilmiş deniz çakılların senin. Bunların özenle ayıklanması, ayrıştırılması. Sen ayrıştır. Sulandıkça güzelleşen bir mozaik kimin nesine? Ortalıkta kol gezen vebaya, o durmadan çoğalan kuşkuya seni de kurban etmek varken, daha neler? Bu yaşta istesen de boşaltamayacağın kafanla sen kendini üzülemezsin bile. En iyisi döndür başını, Pierre Loti'ye bak. Ona sırtını dayamış şangırtılı kadına. Zaten Tezel'de sana bakıp duruyor. Al şunları başından, imdat. Almayacağım, her şeyden birden kopmanın pek kolay olmadığını görüyorsun değil mi Tezel? Bir yere girince en azından üstüne başına oranın kokusunu sineceğini. Bir uyduruk selamla tanıştık. Pierre Loti benzeri genç adam. Kafam iyice karışmadıysa onu bir yerlerden tanıyorum. Sanki bir kez ayaklarında Yunan'ın yüksek sandalları, üstünde kiremit rengi bir harmani, başında defne dallarından bir taçla onu bir yükseltinin üstünde tanınan bir sesle "Ey tebaî halkı" derken gördüm. Kuzgun kara saçlarını bol talk pudrasına bulamış, kırçıl sakalları ve bıyıkları tutkallanmış, yüzüne kahverengi kalemle derin çizgiler çekilmiş olarak. Şimdi gördüğüm Pierre Loti duruşu ise bu düğün için seçilmiş bulunsa gerek. Keşanı Ali de öz kendisi. Daha çok bir şark dansözünü andıran ve az önce adının ince olduğunu öğrendiğim kadının omuz başında hem gaddar bir efendi hem süngüsü düşük bir uşak gibi duruyor. Adımları yerinde sayarken de kadını izliyor. Omuzları, başı, alnı ise "Efendi benim" diyor. Ayol valla neredeyse tanıyamayacaktım seni be Tezel. Zaten pek rastlaşmazdık öyle değil mi? Tezel'in çenesi durur mu? Kadının coşkusunu, o kolayca insan sevişini, kolayca ve balıklama insanlara yaklaşışını ne diye bozuyorsun sanki? Yok niye? Abin de görmüştük ya. İlhan'ı hep görüyorum. Bir yığın işimiz oluyor onunla. Beyefendi enişten oluyor değil mi? Ablanı hiç tanımıyorum. Sorması ayıp abinle konuşmuyorlar mı ayol? Ayol olur mu? Hele böyle bir günde. Bakın size Semih'i tanıştırayım. Ay aman unutup gitmişim. Semih şekerim, kocam. Tezel'in alnı can sıkıntısıyla iyice buruşmuş, kestirip atıyor. Tanıyorum. Buldum. Bu Pierre Loti bir tiyatro oyuncusu. Bunlar bir punduna getirip anaları yerinde reklam patroniçeleriyle evlenirler. Ondan sonra televizyonu aç karşında bunlar. Radyoyu aç bunların sesi. Bir akşamüstü radyonun düğmesini çevirirsin. Nefret sesi, sevda sesi, yakarma sesi, tehdit sesi, onur sesi, erdemlilik sesi, kıskançlık sesi, vatanperver ses. Hepsinin kesin belirlenmiş tonları vardır. Böyle 8-10 kalemde toplanmış ses tonlarıyla adamın kafasını patlatır dururlar. İyice gergin bir çelik teli ortasından çekip bırakırsın, sözü bu tınlamaya teslim edersin, nefret sesi olur. Sanki bol soda içmişsindir. Nefes borun gazla sıkışmıştır. Güç soluk alıp vermektesin. Geğirmekle geğirmeni tutma arası bir sesle konuşursun. Demek ki bir kadına aşkını bildiriyorsun. Avurduna iki badem şekeri sokuşturursun. Olmazsa ağaçtan yapılma bir ağızlığı yan dişlerinin arasına sıkıştırırsın ve yarın başka şartlar altında yine görüşürüz dersin. Birini tehdit ettiğini anlaşılır. Tezel'e eskiden İstanbul'dayken biz İmparator Konz'un turnesindeyken bir serginize uğramıştım. Resme pek merakım yoktur da bir arkadaşın ısrarı üstüne şöyle bir uğramıştım o sergiye diyor reklamcının hem efendisi hem uşağı olan Semih. Bir kaşı yukarıda, ses tonu ılık. İyi bir konyak akıyor genizden aşağı. Ama kendisi konyağın iyi bir konyak olduğunun ayrımında değil. Ses tonu ılık, kavrayıcı çıksın yeter. Çapkın bir erkek sesi. Ne olsa ilginç kadın Tezel. Yeni bir yüz. Yarın yine İstanbul turnesi. Yine açıkta kalmayayım. Bir şey istek canım. İsteğini bana bakarak belirtiyor. Ne duruyorsun Bay Profesör, kımıldasana, bize bir şeyler ikram etsene. Sen de bu ailedensin madem, ev sahibi sayılırsın. Ayrıca burada senin sosyalistliğin falan sökmez, hele şimdi hiç. Toplumculuktan birçok toplumcu tarafından kıza çekildiğini bilse, karım bile bir parmağının ucuyla şöyle göğsünden iter ya da dikildiği yerde gıcırdayacakmış izlenimi veren pabuçlarını burnuna dayayarak boya şunları diyebilirdi sana. Sevin ki bilmiyor. Tezel kaçarcasına yanımızdan sıyrılıp geçen garsonu kolundan tutarak yolunu çevirmese Pierre Loti'yi nasıl hoşnut ederdim bilemiyorum. Yine iyi kız, anlayışlı kız şu Tezel. Bu kadar da değil. Reklamcı İnci'nin Semih'i garsonun tepsisinden kendine içki seçerken ve bu arada tehdit sesini kullanarak ''Ne var bu bardaklarda?'' diye sorarken Tezel reklamcı kadına şöyle demesin mi? ''İlhan'la işin tıkırını da anladık. Bu erkek manken ne oluyor peki?'' ''Aa, aşk olsun ayol. Bütün yanıt bu ve bir kahkaha. Ne anlama geldiği asla anlaşılmayan, daha doğrusu işi gürültüye getirmekten gayrı hiçbir amacı bulunmayan bir kahkaha. Reklamcı İnci'nin kuyu gibi açılan ağzı. Sonra büzdürüp o kuyu ağzına Tezel'e ''Sus ayol, sus, duyar şimdi herkes. Semih'i aldırdığı yok.'' demeye getirişi.'' Yine de burada Tezel'i uzaktan yakından tanıyan 3 kişi varsa o 3 kişi içinde orospu olan Tezel. Özellikle Müjgan için. Müjgan, kocasıyla reklamcı İnci arasındaki ilişkiye göz yumabilir. Bu Semih de İnci ile İlhan arasındaki ilişkiye severek katlanabilir. Çünkü bu ilişkinin ortasında parlak çıkar yıldızı oturmakta. Ama Tezel'inki ne? Tezel'inki düpedüz aile ahlakı hiçe saymak. Müjgan'ı da İlhan'ı da el alemin gözünde rezil etmek. İyi oldu işte, buldular cezalarını. O zamanlar bunların zamanıydı. Kimseye soluk aldırmazlardı, kimse de ilişemezdi. Bu ebediyete kadar kimse de ilişemez demek değil ya. Aysel'e de bak, hem öğrencileri kışkırtacaksın, hem onlarla kırıştıracaksın, hem bunu gizlemeyeceksin, hem de hala seni o üniversitede bırakacaklar. Ne iyiymiş, biz bırakır mıyız? Müjgan uzaktan dört konuk arası bulduğu boşluktan reklamcıya el sallıyor. Ona el sallarken bunları demiyorsa ne diyor? Senin de yuvanı yapacak gün gelir mi demek istiyor? Oyuncu Semih de o zaman bana kalır mı demek istiyor? Artık hangi nedenle ise yarı düşman yarı dost o sıkışık durumu bile yakaladığı ilk fırsatta çok boyalı gözlerini bizim taraftan ayırmıyor. Evladım Ayşen, şekerim, damat da pek akıllı çıktı vallahi. İnat çocukmuş ha. Ne yaptı yaptı, sonunda muradına erdi. Ayşen sülün gibi kız. Varlıklı da, babası sağ olsun. Sen şundan haber ver, sen şuna bak ayol. Reklamcı çok yüzüklü parmaklarından ikisini bitiştirmiş, para sayar gibi yapıyor. Tezel'in bakacağı yer mi yok? O elindeki kadehin dibine bakıyor. Burnunu kadehe sokmuş, en sonunda reklamcıyla kendi arasına istediği uzaklığı koyuyor. İki olunca kolay. O zaman sığınacak başka yer aramaz. Kadehin içine sığınır. Bu vodka mı sahi? Oyuncu Semih yüzünü buruşturmuş, bana soruyor. Yüzünü vodkaya mı buruşturuyor, bana mı? Şimdi ayırt edemem artık. Şimdi buradan bir an önce uzaklaşmam gerek. Yoksa bir an önce düğünden çıkıp gideceğim. Tarım Bakanlığı'nda çalışan bay önümü kesip de bana saygılarını sunmasaydı, şu an reklam saatlerinin kötü aşk hikayelerini ya da anılarımızdan seçmeleri dinlemek zorunda kalmayacaktım. Bir yere gideyim, kayınvalidemin yanına gideyim. Tam özür dileyip ayrılacaktım. Pierre Loti bu kez azarlarcasına yineledi sorusunu. Vodka mı, değil mi? Size ne tat veriyor? Bunlar ne de çabuk şaşırırlar. Deşifreleri her zaman noksan, ezberlenmemiş, önden tasarlanmamış bir söz nasıl bulunup çıkarılır şimdi? O düşüne dursun, ben biraz dolaşayım. Nereye diyor Tezel ansızın? İçki kadehinin içinden çıkıyor. Böylece reklamcı ile oyuncu da onun gerçek sesini ilk kez duyuyorlar. Ya da bana öyle geliyor. Anneye bir bakayım, kayınvalideme bir bakayım diyorum ama gittikçe artan kalabalık onun önüne kalın bir duvar çekmiş. Bu duvarı yıkıp geçmek kolay olmayacak. Şişman kadın kalçalarından aşağı inen parlak kumaşlar, bodur erkek bacaklarında koyu renk pantolonlar, ayaklarında iyice parlatılmış siyah ayakkabılar, çok kalabalık bir bilekten aşağı sarkan zincirli bir küçük çanta, bir çocuk, banyo köpüğünden daha az köpürmüş ve daha küçük. Sahi, pembe banyo köpüğü nerelerde? Acaba hala orada mı? Gelinle damadın arasında itip kakarak onları, lüleli saçlarını Ayşe'nin beyaz eteklerini sürtüp durmakta mı? Ve Ayşen bu sürtünmelerden hala bunalmakta mı? Kaldırıp bir tokat atsam bu kıza der gibi. O kız birden benim bacaklarımın dibinde bitiyor. Acaba babamı gördünüz mü? Baban kim kızım senin? Benim babam Bay Ertürk, bilmiyor musunuz? Babamı çağırıyorlar. Kendisine verilen bir görevi çok önemseyen bir çırpınış içinde. Babanı kim çağırıyor? Benim babamı Nuri Şalam çağırıyor. Anlaşıldı. Emekli albayımızın kızı olan bu banyo köpüğü okulda arkadaşlarından epey dayak yiyor. Müzevir kılıklı bir kız çünkü. Emekli albayın içerilerde bir yerlere girip çıktıkça yuvarlayıverdiğini sandığım içkilerden tüy gibi hafifleyen, az önce bu denli çevik, kendine de bu denli güvenli değildi, tıknaz gövdesi oradan oraya uçuyor. Et benleriyle dolu yüzü kıpkırmızı. Bak kızım, orada işte baban. Nerede amca? Cehennemin dibinde. Bana ne senin babandan canım? Üf, nerede, nerede diye sızlanırken bırakıyorum o kızı da. Belli olmaz. Şimdi ağlamaya başlar. Ondan sonra işin yoksa tut elinden, emekli albayı kovalamaya başla. Kendimi bir duvar dibine atar atmaz buradan herkes her köşe görünebiliyor ve ben her şeyin dışında oluyorum. Algıladım. Algıladığım şey son kerte şaşırttı beni. Hem şaşırttı hem garip bir ürperti duydum. Sevince benzer bir şey. Bende sayıların, istatistiklerin, kuramsal kitapların dışına taşmış, daha doğrusu onları dibe döşeyerek kendi üste çıkıp oturan bir yan gelişiyor. Sanki torbamdaki güzel çakıl taşlarını bir çöplüğün yanına boşaltıverdikten sonra kendimi böyle herkeslerin tek tek seçilebildiği bir köşede bulunca yepyeni bir kişiliğe bürünmüşüm. Bu salona şimdi şu an girmiş gibiyim. Sıkı yönetimli bir yılın bir gecesinde adı Anadolu Kulübü olan bir yere şu an dalmışım sanki. Hoş, çok hoş, yepyeni duygularla bezeli yepyeni bir kimlik bu. Görüyor musun Ömer, bir romancı olmanın eşiğinde duruyorsun. Az önce Tezel'i düşünürken, Ayşen'i ya da Engin'i düşünürken, Aysel 2'de bir zihnimi dolaşıp giderken, dahası burada gördüğüm her yüze bir söz, her söze bir anlam, her anlama uzak yakın bir geçmiş, şu ana da yine uzak yakın bir anlam yakıştırırken bunun bilincinde değildim. Şimdi sırtımı dayadığım bu duvar dibinde ansızın bilincindeyim bunun. Bilincinde olmam hem iyi hem çok kötü. Bundan sonraki günlerimi roman okuyarak geçirmeyi düşünüyordum. Şimdi öylesi rahatlıkla düşünemem bunu. Şimdi bu düğüne ve bu düğündeki yüzlere, her şeye eski Ömer olarak bakma güçlüğü çekeceğim. Ailenin dengeli damadı olarak uzaktan ve soğuk ve serin kanlı, fazla bulaşmadan bu kalabalığa. Gel de bulaşma. Neden yalnızsınız Ömer Bey? Şöyle geçsenize. Bakın, oğlum Yılmaz da orada. Neden yalnızsınız? Bunu kafasına kızılla kahverengi arası kara lahana yaprakları benzeri dolambaçlı bir peruk oturtmuş şu kadından, emekli albayımızın karısından duymak istemezdim. Oraya gidecekmişim, oğulları Yılmaz'ın yanına. Köpüklü kızlarından sonra demek şimdi sıra onunla tanışmakta. Gönül Hanım'ın takma saçı naylon kıllardan yapılmış olmalı. Ölü maddenin pırıltısında, yüzü de böyle. Donuk, anlamsız, derinliksiz, plastik bir pırıltıda. Fabrikadan yeni çıkmış, boyaları kurumamış bir kukla başı ya da. Ama dudaklarının iki yanında, dağılmış sürmelerin iki ucunda Ertürk'e karılık, o çocuklara da analık etmiş olmanın ince çizgileri var. Bu plastik yüze biraz canlılık katan da o çizgiler zaten. Bir de omzundaki uçsuz, sapsız, kısa kürkü bir türlü yerinde tutamadığı için onu dizgine almaya savaşan yıpranmış elleri, cilası yer yer dökülmüş tırnakları. İyi burası Gönül Hanım. Sesimde kaçınılmaz bir yakınlıkla söyledim bunu. Şimdi soğuk değilim, uzak değilim. Ne garip, neredeyse bu kadına yakınım. Kadıncağız da beklemediği bu yakınlıktan, sesimdeki bu sıcaklıktan, yıllarca bekledikten sonra en sevecen abisine, en koruyucu yakınına kavuşmuşçasına mutlandı. Ona bu sesle Gönül Hanım diyen hiç kimse olmamış mı acaba? Gönül Hanım, yıllar önce yardımseverler tarafından gelin edilmiş birine benziyor. Üstüne eğreti giydirilmiş o gelinliğe ömür boyu değer olmaya çalışmış ama bunu bir türlü gereğince yerine getirememiş. Başındaki saç gibi kürküde eğreti, kolundaki sarı pırıltılı çok örselenmiş çanta eğreti, boynundaki iki sıra altın zincir bile eğreti. Oysa burada pek çok kadının boynunda tıpkısı var bu zincirlerin, en eğretisi onunki.
Kahverengi ipek kadife giysisinin yakasını biraz açmak istemiş, bu açıklıkta eğreti. Ürkek bir açıklık gerdanının açıklığı. Makas vurulmuş, sonra durulmuş. Dur, yeter, o kadar. İki göğüs arasındaki çizgi görünmesin. Senin göğüs açmaktaki yerin bu kadar. Orada dur. Ay, benimki beni çağırıyor. Nuriye ablam bir bardak su istemişti de, nerede bulsam? Tüm generalin karısı asansörün karşısında dikilip durmaktan bunalmış mı, üstüne fenalık mı gelmiş, ne olmuş? Görünmüyorlar ki. Hani her şey görünecekti buradan. Gönül Hanım küçücük yarım kürkünü, etol mü diyorlar, onun güdük bir yavrusu işte, düşürmemeye çalışarak kalabalığı yarıyor. Perukalı başını dik tutmaya çalışarak, susturmaya çalışarak o başı. Gönülün dertli başı. Ne yaptım komşum? Ömer Bey'e karşı ayıp mı ettim acaba? Koskoca profesör. Tam konuşacaktı, sözünü yarıda koydum. Dinlesene. Su koşturacağız büyük görümceme. Su. Git gönül, bana bir bardak su bul çabuk, dilim kurudu. Bunlar bizi hep uzak tutarlar zaten. Hizmetçileriyiz sanki. Dolma sardıracaklar mı, mantı açtıracaklar mı varız. Düğünde, bir yeğenimizin düğününde onlarla yan yana sıraya dizilmeye gelince yoğuz. Hep bizimkinin köpekliğinden, hep o ezdirir de beni böyle, bütün aileye komşum. 22 Şubat'ta bari bir şey oluverseydi, bir şey becerebilseydi. Geldik Remzi abisine kul, gidiyoruz Hayrettin eniştesine ram. Affedersiniz, pardon, pardon, dur hele garson, bir börekçik de ben alıvereyim. İçim kıyıldı. Nerede bu adam? Kız pis. Sana şunu bul gel demediler mi? O da kayboldu ortalardan işte. Ay pardon efendim, bastım mı yoksa? İnciye bak, şıllık. Kullandığı etolü getirmiş sana da küçük görümcen. Anladın mı gönül? Hıh, Aiton Hanım. Ayol ne zaman Aiton'din, ne zaman Aiton oldun desene. Artık bir kurum bir çalım. Doğrusu düğünde ne yapacağım? Herkesler öyle giyinip kuşanırken ben ne olacağım? El içine yarım yırtık mı çıkacağım herif deyip duruyordum. Bir de tuttum yalvardım Ertürk'e. Kendin bir şey almayacaksan, 5-10 lira vermeyeceksen belli. Sen git artık avuç avuç kazandığın o paracıkları elin karılarıyla, sarhoş herifleriyle ye. Beni düşünme dedim. Yaz bari ablanı da Amerika'dan gelirken bana bir etol getirsin. Şu tuvalet üstüne konulan, sırta bez, sırta konulan kürklerden işte. Hem bedava getirecek değil ya, yavaş yavaş ödersin, ne var? Başka ne zaman benim bir kürküm olur söylesene. Bir dakika kardeşim, pardon, bir dakika. Öf, durmuyor işte, kayıyor rezil kürk. Bu sefer direttim artık, ağladım, bağırdım. Sanki biz çocuk doğurmadık. İki tane. Sanki biz bu aileye gelin gelmedik. Sanki ben bu aileye Konya'dan geldim de kendileri İstanbulluların saraylarından çıkmalar. Hem ben sizin gibi bir kasaba parçası değilim ayol. Koskoca Konya gibi bir şehirde doğdum. Söylendim artık komşum, şurama geldi. Döktüm, döşendim. Olsun, canıma değsin. Sonunda ablasına yazdı. Yazdı ya, kim bilir nasıl kemküm etti. Ayten de getire getire kendi kullanılmış kürkünü getiriyor. Modası geçmiş, suyu çıkmış. Bir de demez mi? Al gönülcüğüm, güle güle kullan. Para mı olurmuş? O nasıl söz kız? Bunu nasıl olsa kullanmıyordum artık. Dolapta durup duruyordu. Sen kullan bari, bir işe yarasın. Ertürk'ü de sıkmışsın. Bir kürk için değer mi Allah aşkına? Al senin olsun. Al senin olsunmuş. Duyuyor musun gönül? Olmaz olsun. Kayıp duruyor işte. Durmuyor. Ben şöyle uzunca gri bir şey istiyordum. Tam olmasa bile Müjgan Hanım'ınkine yakın bir şey. Buna bak. Düttürü. Kollarıma bile inmiyor. Koyu renk. Koyu kahve her şeyle gitmez. O kadarını anlamaz mıyım? Mecbur oldum. İki günün içinde şu kadifeyi diktirdim bu sefer de. Bizimki ta Kore'den getirmiş. O zamandan beri sandığımda duruyor. Güzel mavi bir brokarım vardı. Asıl onu diktirmiştim ben. Nuriş ablamın terzisine gittim de zaman yok, yetişmez demesin mi kadın? Nuriş ablam istese dikiver şu gönülünkini de dese dikmez miydi? Karşı durabilir miydi bu zamanda? Demez. Bizi kim düşünecek? Sonra da ay yazık etmişsin canım kumaşa. Böyle kendini beğenmiş, böyle insansızlık bunlar. Sanki ne oldu? Oğlunuzun biri anarşist çıktı işte. Fıs fıs fıs fıs. Siz istediğiniz kadar saklamaya gizlemeye çalışın. Dünya alem duydu, biliyor. Kaç gündür kaçak olduğunu bizim kapıcı bile biliyor. Siz hala düğün yapın bakalım. Ay yarın çıkar bizim eve gelirse ya. İster misin bu gece varıp girmiş olsun bizim eve? Gelmez gelemez canım, çekinir. Dayısının evi ne olsa aranır. Aranmaz aranmaz. Herkesler tembihli. Olsun, yine de çıkıp gelmesin. Ben ne severdim Hakan'ı. Bu Ercan'dan çok severdim. Bir o yakınlık gösterdi bana. Ah Hakan'ım, sen başını bir dertlere sarmış olma da. Oh güzel oğlum, ananın yüreği kan ağlıyor şimdi. Belli etmediğine kim bakar? Kan ağlıyor ağlamasına tabii. Fakat o tuvaletleri dikinirken iyiydi. Beni düşünen kim? Ağzım olsa da söyleyebilsem komşum. Ahmet, benimkini gördün mü kardeşim? Hem sen burada durmasana, aşağıda dursana. Aa! Böyle tarasut altında düğünler de görülmüştür. Gelenler de sanıyorlar ki kapıdakiler paşa abimi beklemek için. Paşalığı icabı. O da var, o da var. Hakan da var. Bilmez miyim? Hakancığım bir seferinde demesin mi gönül yenge, anamı, babamı, bu ailede sizden başka kim varsa hepsini reddedeceğim. Aman oğlum, bu nasıl söz öyle? Beni düşün, kimse düşünmez, sen bari düşün. Ben böyle diyorum, o bana, senin de aklın bir şeye ermiyor yenge. Erse ezdirir misin kendini böyle diyor. Sanki erse ne olacak, ermese ne olacak? Benim Yılmaz'la ne iyiydiler çocukken, ne iyi anlaşır oynarlardı. Benim Yılmaz'ı hep bu Hakan korurdu. Sonra düşman kardeşlere döndüler. Yılmaz daha neyse ne, öz be öz abisiyle Ercan'la bile düşman oldu bu. En çok da abisinin Ayşe'ne göz dikmesine içerlerdi sanırsam. Gizli gizli o mu aşıktı kıza yoksa? Öteki Atak Amerikalılarda okumuş, işini bilir. Ne sinsi domuzdur o, ne sinsi. Saman altından suyunu yürütür, istediğini bilir. Ercan hep kızın peşinde, Hakan vahşi. Yaklaşacağına kaçar. Sonraları böyle oldu. Hep içine kapanır, hep içine. Bir belli edemedi Ayşe'nin sevgisini. Aman tövbe, günahına girmeyeyim. Belki bana öyle geliyor, belki değildir, bilmiyorum. Fakat başka neden bunca düşman kesilsin özbeyoz abisine? Lakin anasına babasına da düşman, bir Ercan'a değil ki. Onları geç, ta nerelerdeki Ayten teyzesine, onun kocasına da düşman. Eh bunlar da tabii Amerikalara kurulup her bir şeylere gark olunca herkes de tepeden bakmanın tadını kaçırdılar. Kahverengi etol her şeyle gider mi? Gri olsaydı her şeyle giderdi. Artık o kadarını bilmez miyim? Bu el kadar şeyle ağzımı kapayacak Ayten de sanki. Siz oradaki ilk yıllarınızda mektup üstüne mektup yağdırırsınız. Aman bize biraz sucuk, pastırma, biraz bulgur, tarhana gönderin. Sıvanıp hazırlandıklarımı, onların posta parasını filan katsan kim bilir kaç gri etol parası ederdi. Bizim adam da koşturur artık. Kuyrukluk bunda anadan doğma. O zaman da sen bir yumurta için kuyruğa giriyorsun. Çoluğunu çocuğunu doyuramıyorsun. Hep Remzi abinin eline, hep Hayrettin'in ağzına bakıyorsun. Lakin bunları pastırma, sucuk göndermekten de geri kalmıyorsun. Ötekiler ne yaptılar? O sıralar sağır kızları bahane bir küslük uydurup toptan yan çizdiler. Çizmediler mi? Yük yine gönlün başına yıkıldı. Acımıştım o zamanlar. El ellerinde gitmişler, daha dikiş tutturamamışlarmış. Kız sakat, kolay mı? Acıdım. Ah keşke biz de gitseymişik sonradan. İpin ucunu bir tutturunca bunlar peş peşe kimlere iş buldular zamanla. Hem kimlere?